Arkadaşlar Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Togan Karataş ben. Yanımda Dip Çizgi'nin 6. adamı, Dip Çizgi'nin Lou Williams'ı, John Havlicek'i, Mustafa Duman var. Bugün Mustafa ile ikimiz James Harden takasını konuşacağız. NBA'de yer yerinden oynadı. Mustafa nasılsın?
İyiyim, sen nasılsın?
Gayet iyiyim. Herhalde hiçbir şey NBA'de şampiyonluk dahil böyle büyük takasları geçemiyor gündem yaratma konusunda. Woj bombasını yine gördük. Gecenin
Evet.
bir saatinde birden böyle James Harden takası olacak haberi çıktı. Daha sonra detaylar düştü. 4 takımın dahil olduğu bir takas. Ama önce şöyle oldu. Brooklyn Nets James Harden aldı. Houston Rockets, Corey Lever, Dante Exum, Radisson Crooks aldı. 4 tane birinci tur draft hakkı, 4 tane de draft değişim swap hakkı aldı. Bu draftlar korumalı değil. Cleveland'da Jared Allen'a Taurean Prince'i aldı. Daha sonra Houston Corey Lever'i Indiana'ya gönderdi. Oladipo'yu aldı. Böylece 4 takımın dahil olduğu aslında ciddi şekilde haber değeri çok yüksek olan ve insanların herhalde en çok eğlenceli takaslardan biri oldu. Şimdi bu Harden takasını takımlar özelinde de değerlendireceğiz ama bu Harden meselesini bir konuşalım. Takasını istedi. Çok tartışıldı. Takımlara biz puan da vereceğiz. Kaç 10 üzerinden ya da işte A, B gibi notlar da vereceğiz. Ne diyorsun bu Harden takası üzerine ilk düşüncelerinizi alalım efendim.
Yani heyecan verici bir takas. Sabah kalktığımda zaten yüzlerce bildirim görünce dedim ya Kawhi Leonard sakatlandı ya da yani bu büyük bir takas gerçekleşti. Bekliyorduk zaten. Fila şeyi vardı, ihtimali vardı. Miami ihtimali vardı. En sonunda nihayet bu meselede gerçekleşmiş oldu ve sonucu öğrenmiş olduk. Bu takas sansasyonel bir hani etki yaratması akabinde özellikle de oyuncuların birbirleri hakkındaki İşte koçun da Houston'ın koçunun da yaptığı açıklamalarla birlikte artı bir de böyle bir açıklama bombardımanı yarattı. Mesela işte Harden Lakers maçından sonra çok kısa bir röportaj verdi ve hemen kalktı dedi ki yani her şeyimi yaptım kelimesi kelimesine bu durum çılgın. Bunu düzeltileceğini düşünmüyorum. Teşekkürler dedi kalktı. Sonra John Wall'un bir açıklaması var. Harden'a laf gönderdi. Size katılmak istemeyen kişiler olduğu sürece etrafınızda işte oldukça zorlaşıyor dedi. Sonra Stephen Silas'ın açıklaması var Houston'ın koçu. Hem takımın kalanı hem de Harden için Harden'ın antrenmanlara gelmemesinin en doğru olduğunu düşündük dedi. Akabinde DeMarcus
Cousins'ın
Cousins'ın
evet.
açıklaması var. Bence en sert açıklama.
Cousins gömdü direkt.
Bence gömecek son adam Cousins da neyse. James Harden'ın yaptığı
Doğru.
saygısızlıklar henüz sezon öncesinde başlamıştı. Onun bundan sonra takımda olup olmaması umurumda değil dedi Cousins da.
Şimdi
Bu
güzel.
açıdan bayağı sert girdik yani aslında.
Şimdi James Harden'ın takası olması, Brooklyn'deki top dağılımını falan konuşacağız ama önce şurayı bir netleştirelim. James Harden herhalde Houston Rockets franchise tarihinin en iyi ikinci oyuncusu. Bunu herhalde tartışmayacağız. Hakeem Olajuwon'dan sonra zaten sayıda da ikinci, 18.000'in üstünde sayısı var Houston formasıyla. Asiste lider, üçlükte lider, serbest atışta lider. Yani 18.000 küsür sayı, 4.700 asist, 2.000 küsür üçlük, 5.000 küsür serbest atışı var. Bu alanların hepsinde lider. Bir tek sayıda ikinci. Tabi Olajuwon gibi anılmayacak. Birincisi takas istediği için bu şekilde biraz taraftarlar formalarını yaktı. İkincisi de şampiyonluk elde edemediği için. James Harden'ın bu tepkisini sen haklı buluyor musun? Ben Houston'dan ayrılmak istiyorum tepkisini. Hem usulden hem de içerikten bir yargılayalım ya
Bir kere
diyelim.
Harden'ın usulü net bir şekilde yanlıştı. Yani sezon başında işte ne bileyim şey antrenmanı kaçırması,
Bir kere o göbekle
o
gelmesi.
göbekle gelmesi falan bunlar yanlıştı. Yani basına çok kötü demeçler verildi o görüntülerle birlikte. Burası yanlıştı. Ama Harden'a da bu kadar ya gömmeyin ya. Yani Harden de en azından bu takıma belli emekler verdi. Houston'ın önemli performanslarında liderliği çekti. Daha güzel bir gönderme beklerdim. Daha hoş hani böyle güzel hatırlanacak bir şekilde gitseydi Harden daha güzel olurdu diye düşünüyorum.
Şimdi Houston Rockets'ın ilk attığı tweet, takas haberleri NBA Twitter'ı alemine düştükten sonra Building Chemistry'ydi. Takım kimyasını yeniden inşa ediyoruz şeklinde. Yani Harden'ın gelişinden aslında memnunlardı. Uzun süre beklediler. Daha sonra Harden'a teşekkür ettiler. İşte önce fotoğrafla daha sonra videolarıyla bir mixtape yapmışlar. Bunlar olması beklenen şeylerdi ama Kawhi gidişik gibi bir sert bir gidiş var. Yani kulüple bağların ciddi şekilde koptuğu ve aslında bu durum belki birazcık Harden'ın Houston mirasını da etkileyen bir durum olarak tarihe geçti. Yani herhalde forması emekli edilmeyecek. Bunu bilmiyoruz Houston Rockets tarafında ama taraftarların ciddi şekilde tepki gösterdiğini net olarak söyleyebiliriz. Şimdi ben içerik olarak haklı olabilir. Bir oyuncu bir yerde bulunmak istemiyor olabilir. Özellikle süper yıldızların çağında yaşadığımız dönemde NBA'de yani oyuncular ligi domine etmeye başladıktan sonra, ligi organizasyonel olarak domine etmeye başladıktan sonra bu tip isteklerle karşılaşıyoruz. Bu benim çok hoşuma giden bir şey değil. Böyle bir oyuncunun ligi alt üst etmeyi başarabilmesi çok bilmiyorum. Biraz daha yumuşak şekilde olabilir. Ama şu da net, bu takım olmadı. Yani Houston Rockets, Morey gittikten sonra aslında zaten bu işin patladığı belliydi. Daha doğrusu geçen sene Westbrook'lu kadro olmayınca bu takımın son kurşununu attığı zaten aşikardı. Buna rağmen Harden gerçekten her şeyini verdi konusunda birazcık şüpheliyim. Şu soruyu sormak istiyorum. Bireysel bir yıldız mı, takım yıldızı mı James Harden? Çünkü Hakeem Olajuwon bir takım yıldızıydı. Sanki bu tamlamayı James Harden için kullanamıyoruz. Biraz daha bireysel bir yıldızdı. Yani sonuçta Dwight Howard'la oynadığı dönem var. Olmadı. Chris Paul'la oynadığı dönem var. Konferans finali var. Olmadı. Yani olacaktı. Belki NBA finali. Olmadı. Westbrook'la oynadığı final dönem var. Yine konferans yarı finali. Olmadı. Yani Harden'ın da playoff'larda aslında biraz batırdığı dönemler izledik. Bu konuya ne diyorsun? Biraz fazla takım yıldızı konusunda kendini yüksek gördüğünü düşünüyorum Harden'in.
Şimdi takım oyuncusu mu yoksa hani bireysel yıldız mı? Bunu daha net bir şekilde Brooklyn'de göreceğiz bence. Hı hı. En büyük sınav olacak bence. Ha işte o efsanevi Oklahoma kadrosunda daha takım oyuncusuydu diye
orada
düşünüyorum.
Orada 6. adam geliyordu.
Orada 6. adamdı evet. Daha
konuştular Durant'la.
Ama yani konjonktür de ona bunu sağladı. Mecburdu. Ya Houston cephesine baktığımız zaman da kısa vadeli plandan uzun vadeli plana geçtiklerini görüyoruz. Yani o geçen seneki yaptıkları Westbrook meselesinde inanılmaz derecede olmaması bütün gereken bir hamle yaptılar.
Her şeyi bitirdiler orada yani.
Her şeyi bitirdiler. Şimdi tekrardan uzun dönemli plana geçtiklerini görüyoruz Houston'un. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Aa, şu meseleye gireyim. Burada da konuştuk defalarca biz bunu. John Wall'la Harden birbirine uymuyor. Ve genelde maçlara da baktığımız zaman gerçekten de John Wall ve Harden'ın birlikte oynadığı ama Harden'ın 30 sayı yüzlerine geçtiği ki Harden'ın bu...
İlk maçlar.
Ha, ilk birkaç tane var. Hı-hı. Çok az. Bir tane ya da iki tane var diye hatırlıyorum. Hı-hı. Çok az maç gördük bu konuda. Birbirlerini net bir şekilde nötrlediler. Kötü etkilediler. Hı-hı. İşte Harden'ın olmadığı...
Yani burada Harden aslında John Wall'u pek de saymıyor. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Brooklyn'e geçelim. Houston'ın takasların daha sonra ilk şey yapalım ama herkes şimdi Brooklyn'i merak ediyor.
Geçelim.
Houston'ın bu yani 4 pick artı 4 tane de swap bayağı kıymetli şeyler aldılar. Oladipo eklemeleri de bence önemli. Şimdi Brooklyn'de şöyle bir durum oluştu. James Harden'ın gelişiyle birlikte kadro daraldı. Onlar şimdi birkaç ekleme daha yapacaklar ama şu an NBA'in atış gücü en yüksek takımı oldular yine. Yani Durant yine NBA'in atış gücü en yüksek takımında oynayacak. Ama Golden State'teki durumdan farklı bir şey var. Golden State'te biz Steph Curry'nin öve öve bitiremediğimiz bir özelliği süper yıldız olarak yaptığı fedakarlıklardı. Bir ball handler olmasına rağmen. İkinci adam olmayı kabul etmişti Steph Curry. Yani NBA'de devrim yapan bir oyuncu olarak bunu kabul etmişti. MVP olduğu sezonların üstüne. Klay Thompson zaten spot up shooter rolünü yine kabul etmişti. Çok fazla dribbling yapan bir oyuncu değildi. Şimdi Charles Barkley'nin bir lafı var. Kevin Durant splash bro yerine artık dribble bro'nun yanına gitti diye. Şimdi 3 tane ball handler. Bu 3 ball handler da topu domine etmeyi çok seven alfa karakterler ve aslında paylaşım konusunda problem yaratabileceğini düşünüyor herkes. Önce bir Brooklyn Nets'i değerlendirelim. Sence zaten bu takas, dörtlü takas açıkçası böyle net kaybedeni yok. Hemen hemen herkes bir şeyler kazandı gibi görünüyor. Biraz win-win durumu var. Ama bence bu takasın bir kaybedeni var. Hatta iki kaybedeni var. Ben söyleyeceğim. Brooklyn cephesini nasıl görüyorsun? Sorum şu aslında benim sana. Bu takımın Klay Thompson'ı kim? Bu takımın ya da Chris Bosh'u kim? Yani üçüncü adam olmayı kim kabul edecek?
Görünen o ki bence Harden kabul edecek. Ben Harden'ın kabul edeceğini düşünüyorum. Yani Kyrie Irving'in kabul etmeyeceğini. Burada fedakarlığı
bayağı
da fedakarlığı da çekecek ismin Kevin Durant olacağını düşünüyorum bu sezon içerisinde. Yani Kyrie Irving'in fedakarlık falan kabul edeceğini düşünmüyorum.
Yani Kyrie 1, Durant 2 olmaz. Durant 1, Kyrie 2, Harden 3 mü diyorsun?
Ben öyle düşünüyorum. Öyle olacak. Yani Harden biraz daha hafiften almak zorunda diye düşünüyorum. Ek olarak yani Brooklyn'e baktığımız zaman Brooklyn önemli derecede şöyle bir avantaj elde etti. Dezavantajlarını da birazdan açıklayacağız. En önemli avantajlardan biri Fila gibi bir rakibi en azından elimine ettiler. Yani eğer Harden Fila'ya gitseydi işte Ben Simmons takasında Joel Embiid ve Harden'ın belli aşamalarda çok etkili olacağını düşünüyordum.
Evet, Miami'de yüzden... mesela Miami'de konuşuluyordu. Miami'den de Tyler Herro, Duncan Robinson, Kendrick Nunn, Achiuwa artı pickler istenmiş ama Miami hayır demiş. Fila şey, da hayır dedi.
Çok şey istemiş yani Miami'den. Aşırı istemiş. Yani bir de Adebayo isteseydiniz yani.
Ya peki bu Brooklyn takım kimyasını konuşurken şunu da konuşalım. Fazla mı verdiği de biraz konuşalım. Çünkü gitmek isteyen bir oyuncuydu. Şimdi elması almak için, süper yıldız almak için çok verirsin de bu oyuncu gitmek istiyordu. Bunu da bir hatırlatalım.
Zaten o meseleye baktığımız zaman Houston'ın bu takasta daha avantajlı olduğunu gördük. Çünkü gideceği belliydi. Hı hı. Ve Houston gideceği belli bir oyuncudan alabileceği en güzel...
Bana da öyle geliyor.
En güzel paketi aldılar. Paketi aldı. Peki, çok güzel paket aldılar.
Şu an Kyrie Irving kayıplarda. Döndüğünde nasıl bir takım kimyası bekliyorsun sen? Ya, ya da oyun açısından şimdi NBA 2K videoları dolaşıyor ya. 3 tane oyuncu crossover yapıyor. Sırayla önce Durant, sonra Harden, sonra Kyrie. Kyrie step back üçlük atıyor filan. Yani böyle bir hücum mu izleyeceğiz yoksa Steve Nash'in ne yapmasını bekleriz? Ayrıca bu takım nasıl birbiriyle oynayacak gerçekten çok merak ediyorum. 150 atıp 140 giyebilirler çünkü savunma kim yapacak sorusu da ortada.
Ya şöyle bir olay var. İşte ball handler meselesine girdin. Top kullanma meselesine girdin. Kısa sürede, şöyle NBA'de sıralama yapalım. Kısa sürede size skor üretecek oyuncu sıralaması yapsak şu an ilk 5'e ilk 3'ü yani 3'ü sokarız.
Sokarız.
Harden'ı da, Durant'ı da, Kyrie'yi de sokarız.
Evet.
Hem crossover anlamında hem basketbol fundamental açısından 3 tane çok sağlam hücum silahı var. Hatta şu an NBA'de hücum silahı anlamında en iyi takımda belki diyebiliriz.
Öyle öyle.
Öyle. Yani, direkt
hücum
deriz.
Gücü net.
Hücum gücü anlamında. Ama yani böyle sırayla işte crossover sırayla sayı meselesine girmemeler lazım. Öyle nasıl çözecek Steve Nash bunu da bilemiyorum şu an ama savunma anlamına geldiğimiz zaman, savunmaya döndüğümüz zaman hani spesifik olarak diyelim ki bir şekilde hallettiler sezonu. Playoff'lara geldik. Hadi ben Boston'ı bir şekilde yine elimine yani Boston'a karşı yine bir şekilde savunma gücü gösterirler ama Milwaukee'yi nasıl göstereceksiniz? Yani Yannis'i Kevin Durant tutacak.
Öyle görünüyor.
Öyle görünüyor. Tutabilecek mi?
Ya da Jeff Green hafif kalır.
Yani Aşil'den dönmüş bir oyuncuya bu kadar yük binilmesi ki mecburen ona binecek. Görünen o. Nasıl bununla baş edecekler? Brooklyn buna nasıl baş edecek? Ben merak dolu. Merak doluyum şu an. Ve ek olarak diyelim ki Yannis'i hallettiniz. Ya abi yani Lakers'ı nasıl yapacaksınız? Anthony Davis'i nasıl alacaksınız?
Kesin yani.
Ya diyelim ki geldi. Lakers geldi. Lakers'ı nasıl halledeceksiniz? Yani ben... NBA finali diyelim. Evet, şu an Brooklyn, evet. Lakers NBA finali konuşuyoruz diyelim.
Hı-hı, hı-hı.
Yani Anthony Davis'i kim savunacak?
Çok erken bir öngörü yapmam gerekirse ben Lakers'ın bu takımı şu an yenebileceğini düşünüyorum.
Çok rahat yener.
Şeye geleyim. Şimdi James Harden Houston'da Mike D'Antoni'nin onun için kurduğu sistemde bol bol isolation, nispeten düşük tempo, topu 50 topun 40'ını kullanıyordu. Şimdi burada işler biraz değişti. Daha açık saha oynamak isteyecekler ki top adedini arttırabilmek için. Her oyuncu da top kullanabilsin diye. Ve yarı sahaya kalmamak için. Açık sahada oynamak isteyecekler. Bu net. Bu tamam. Ama şimdi şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. James Harden'ın açık saha performansı ne olacak? Topu paylaşma performansı ne olacak? Kyrie Irving bu sezon kaç tane daha maç oynayacak? Yani Denver maçı oynanırken Zoom toplantılarında fotoğrafları çekiliyor Kyrie Irving'in. Kyrie Irving şu an takım kimyasına ilişkin hiçbir şey yapmış değil. Hatta zarar veriyor. Yani bir de Harden gibi arıza bir karakter geldi. 3 tane, 2 tane, 2,5 arıza. Yani Durant da arızadır. Soyunma odası şu an Houston'ın, herhalde Houston diyorum, Brooklyn'in en karışık soyunma odası olsa gerek. Devam edelim. Kevin Durant tamam bu takımın yani alfası muhtemelen Kevin Durant olacak. Birinci alfa. Hani 3 tane ayrı ayrı alfa olacağı için. Ben Kyrie Irving konusunda sana katılmıyorum. Hatta nedenini de söyleyeyim. Bu takasın kaybedeni net olarak Kyrie Irving'dir. Yani bu takası kaybeden kişi Kyrie Irving'dir. Çünkü normal şartlarda Houston Rockets'ın oynadığı basketbolu biliyoruz. Cleveland'da yani Harden'ın oynadığı basketbolu biliyoruz. Cleveland'da Kyrie Irving'in oynadığı basketbolu biliyoruz. Boston'da yapamadıklarını biliyoruz. Yani Brooklyn'de 80 maçın 53'ünü kaçırmış bir oyuncudan bahsediyoruz. 80-82 maçı toplam Brooklyn kariyeri. 27-28 tane maça çıktı Kyrie Irving. Dolayısıyla bence en istemediği pozisyona düştü şu an Kyrie Irving. Üçüncü adam Kyrie Irving olacak. İstese de istemese de kariyer itibarıyla yetenek itibariyle bu takımın 3. adamı Kyrie Irving. Çok büyük bir lüks ama aynı zamanda çok da büyük bir dezavantaj.
Şöyle genel anlamda sana katılıyorum. Kesinlikle 3. olması gerekiyor ama 3'ünün aynı anda olduğu sahayı, yani 3'ünün sahada aynı anda olduğu faktörü düşünüyorum. O faktörde ben Kyrie'nin kendini
en az 20 dakika
düşünüyorum.
En az 20 dakika bu 3'ü playofflarda diyorum. Hı hı. En az 20 dakika 3'ü yan yana oynayacak. En az 30 dakika ikisi yan yana oynayacak. En az yani çeşitli kombinasyonlarla. Muhtemelen Steve Nash sahada en az ikisini sürekli tutacak. Playofflar için söylüyorum. Şimdi bu dakikaları ben çok merak ediyorum.
Zaten şeye baktığımız zaman, zaman yönetimine baktığımız zaman Brooklyn Nets bu zamana kadar Kyrie ve Kevin Durant'i aynı sürede oynattı. Hı-hı. Yani 36, 33, işte 27 falan. İkisinin dakikaları hep aynıydı. Büyük ihtimalle bu üçünün zaman yönetiminde bir şekilde planlayacaklar. Hı-hı. Bunu gelecek dönemlerde göreceğiz. Yani ben biraz daha hani genel anlamda yani hı-hı, spesifik olarak sahada olduklarını zaman Kyrie'nin karakterinden dolayı kendini 3. sıraya.
Peki
yani
bu takım kimyasını bozmaz mı?
Bozacak tabii ki. Yani oraya geliyorsa Jared Allen gibi bir adamı, yani Jared Allen ne yaptı size abi, sormak istiyorum. Yani Jared Allen
ne etti?
Yani niye bu kadar, bu Jared Allen'e gerçekten çok söylüyorum. Yani
oraya da gelecektim. DeAndre Jordan'ın nasıl bir lobisi varsa arkadaş yani DeAndre Jordan herhalde dünyadaki en iyi, Rob Perez yazdı galiba, en iyi arkadaş falan olmalı diye. Başka bir açıklaması yok bunun çünkü. Ne ediyor? Ediyor. Takımda kalıyor abi bir şekilde.
Ona rağmen Jared Allen'ın ilk 5 oyuncusu olduğunu kanıtladı bu süreçte. Bu maçlık süreçte.
Zaten 3 senedir söylüyoruz yani. 2 senedir söylüyoruz en az.
Yani ben bu draftta işte birazdan da bu şeyleri konuşacağız artı eksi de. Hı-hı. En kazananın, kazananlardan birinin, hı-hı, en kazananları söyleyeceğiz. Levert ve Jared Allen olduğunu düşünüyorum.
Peki şimdi ben bir tehlike daha var Brooklyn için. Clippers uzun süre Kawhi, Paul George, Lou Williams tam kadro oynayamadı, tam gaza basamadı ya, hı hı, ve bunun bedelini aslında playoff'ta ödedi. Yani ha oldu ha olacak. Şimdi benzer durum Kyrie Irving'le olursa normal sezonda çıkalım oynayalım Golden State maçına, ilk maç 130 atalım. Oluyor da abi, playoff'ta öyle olmuyor işte o işler. Yani biraz da normal sezonda da Kyrie Irving'in kendini, çünkü Durant oynayacak. Hatta fotoğraflar yayınlandı işte Big 3 diye. Bir tane şişman şey fotoğrafı, James Harden fotoğrafı, Kevin Durant fit. Bir de boş forma hayal et Kyrie Irving. Bu üçünü sahada kaç maç görebileceğiz? Bu üçünü sahada oynayacağı maç sayısı playofflardaki oynama alışkanlıklarını da belirleyecek. Ve tabii ki Steve Nash'in hücum biçimleri. Şu net, Kevin Durant Golden State'in motion offense'ini pek sevmiyordu. Picklerden çıkılma şeylerini sevmiyordu. Isolation oynayalım biraz diyordu. Abi buyurun oynayın şimdi. 3 kişi sırayla tek tek isolation oynayın. Bu sizi NBA şampiyonu yapar mı? Yapmaz. Kusura bakmasınlar. Çünkü yan parçalarla şu an takım uyumunu hiç bilmiyoruz. Jeff Green bu kadro. Muhtemelen maçı bitiren 5'te Jeff Green olacak. DeAndre Jordan değil. Jeff Green'in bu kadroyla uyumunu bilmiyoruz. Joe Harris kaç top kullanacak bilmiyoruz. Joe Harris en çok pası muhtemelen Harden'la Durant'tan gidecek. Şimdi Durant pası veren bir oyuncuydu. Brooklyn'de çünkü top dağılımını Golden State'den beri iyi yapıyor. Oklahoma döneminden kalan Harden'la oynamayacak. Başka bir Harden'la oynayacak. Harden da top dağıtma vazifeleri belli bir ölçüde yapabiliyor. Ama Kyrie Irving topu eline aldığı zaman bu kadronun abi şeyde, bench'te mola anında kavga etmemesi için bir sebep göremiyorum ben. Yani bir şekilde birbirlerine girebilirler. Şey değil yani, Amerika Birleşik Devletleri olimpiyatlara katılıyor. Önüne gelene 40 atıyor kadrosu olsa anlarım, eğlenerek şampiyon olacağız moduna girebilirler de öyle bir kadro değil. İlk tökezledikleri anda, ilk alışkanlıklarının dışına çıkmak zorunda kaldıkları maçta veya işte uzatmaya giden bir maçta örneğin. Kyrie Irving'in playofflarda iyi işler yaptığını da gördük. Kötü işler yaptığı dönemler de oldu. Sadece finalini hatırlıyor insanlar ama playofflarda tökezlediği vakitler de olmuştur Kyrie'nin. Keza Harden'ın da tökezlediği maçlar olmuştur. Doğu'ya gelmek Harden'a yarayacak muhtemelen ama bu işi o kadar kolay görmüyorum ben. Peki Nets'le ilgili söyleyecek başka bir şeyin yoksa notunu soracağım Nets'in.
Şöyle, en büyük avantajları bence Nets'in Durant'in de Harden'da Kyrie'nin de 2023'te sözleşmelerini bitmesi.
Evet, güzel bir nokta.
Bu konuda yani önlerinde bir alan var. Bu sene de exemption'dan belli alanlar var. Veteran bulma konusunda bence yani rahat bulurlar.
Bulurlar. DeMar Carroll falan birini alacaklar.
Bir de yüzük, sonuçta yüzüğe aday ciddi bir takımdan bahsediyoruz ve o konuda hani İkna edici olacaktır Brooklyn. Brooklyn'in bana göre en büyük avantajı bu sözleşmenin 2023 olması. Hamle yapabilirler. İleride Kyrie hamlesi görebiliriz. Ben orada sana katılıyorum. Kyrie'nin hamle önceliğinde 3'e düştüğünü düşünüyorum. Anlatabildim mi?
Kyrie'yi şu an olsan takaslar mısın? Teklif gelse.
Tabii.
Tabii. Herkes bunu diyor muhtemelen. Yani Kyrie Irving'i takaslarım mı?
Ya Harden'la Durant'in aynı takımda olması çok güzel bir şey bu arada.
Tabii çok büyük bir atış gücü.
Çok büyük bir atış gücü. Mükemmel de seyir zevki verecek.
Yani ama bu kadar çok MVP olmuş, bu kadar çok skor lideri olmuş bir oyuncu aynı anda takımda nadiren oluyor. Hatta bu sayılarda ilk baktığımızda.
Ya şöyle söyleyeyim, Kawhi Paul George'dan daha heyecanlı bir takas bu. Yani Harden ve Durant'in, yani takas değil, Durant takası olmadı ama şunu demeye çalışıyorum. Yani Harden ve Durant karşısında
yan yana olması.
Yan yana olması hani Kawhi Paul George double'ından daha heyecan verici, daha heyecan uyandırıcı. Ama işte burada Kyrie'nin denkleme girmesi insanların ister istemez geleceğe yönelik şüpheci olmalarına yol açıyor.
Peki ben bir soru soracağım. Şimdi Durant'in iki tane final MVP'si var ama ikisi de tarihin gördüğü, o ana kadar gördüğü en güçlü takım. Hücum anlamında evet. Takımla geldi. Steph Curry, Klay Thompson'la geldi ve o yüzden bence eleştiriliyor bazı noktalarda ki haklı bir eleştiri bu. Ama yani sonuçta Durant de çıkıp görevini yapmıştır. Olağanüstü bir final serisi geçirmiştir ama çok güçlü bir takımla oynamıştır. Şimdi bu takım diyelim şampiyon oldu. Kyrie Irving'e ne yazar? Harden'a ne yazar? Muhtemelen diyelim ki Durant yine final MVP'si oldu. Sence Harden'ın mirası, hani Harden gelmiş geçmiş en büyük skorer midir tartışmaları yapılıyor ya, bir ara yapılıyordu, Mori falan yapıyordu onu, hem topu yaratma hem de kendi, yani hem kendi şutunu yaratma hem de arkadaşlarına hücum anlamında besleme şeyinden baktığımızda bir combo guard olarak en iyisi olduğu söyleniyordu. Bu nasıl yansır özellikle bu oyuncuların şeyine? Ben Kyrie'ye çok takılmıyorum da Harden ve Durant'ın gelecekteki tartışmalarını nasıl etkiler bu durum? Mesela Harden şampiyon olamıyor diye eleştiriliyor. Bu eleştiri ortadan kalkar mı tam olarak sence?
Yani özellikle önce Durant'ten başlayayım. Durant eğer Harden'sız bir Brooklyn'de şampiyon olsaydı çok çok çok daha değerli olacaktı. Ben de böyle olmasını dilerdim bu arada. Hani Brooklyn cephesinden ve Durant cephesinden keşke Durant bu şekilde, bu kadroyla bu takımı şampiyon yapsaydı. Bunun eklenmesiyle
biraz birlikte... Biraz LeBron'un takımına benzer bir takım olacaktı yani Cleveland'da.
Tabii ki bu tartışmalar ileride de yapılacak.
Güzel. Ben Harden'ın mirası için kötü şeyler yaptığını düşünüyorum. Özellikle son bir haftada. Şimdi lige başladı. İlk birkaç maç çok iyi oynadı. Sonra serdi. Bunlar iş alakası açısından problemli noktalar. Yani ilk Bledsoe tripleri gördük. Arkasından basına çıkıp yaptığı açıklamaları biraz fazla sert görüyorum. İkincisi şunu söyleyebilirdi takım arkadaşlarına. Arkadaşlar tamam, ben yani buradan gitmek istiyorum. Elimden geleni yapacağım ama hani çöp muamelesi uygulamak da yetersiz olduğunu herkes biliyor zaten. Hani takımın şampiyonluk yolunda yetersiz olduğunu herkes biliyor da Houston'da çerçöp bir kadro değil abi, yani kaliteli oyuncuları var. Ayrıca daha da ilginci, yeni gelen oyuncuları geçtim. Wood'u, Wall'u, Cousins'ı falan geçtim. Abi bu takıma PJ Tucker yıllarca hizmet etti. Senin arkanı topladı ya. Ayıp yani. Hani insan bir vefa diye bir şey vardır. PJ Tucker'a da bu yapılmaz yani.
Olan PJ Tucker oldu.
Evet. PJ Tucker da bu arada şey listesinde isteniyor. Nets'e ne veriyorsun? A, B, C, D, F ya da işte 10 üzerinden kaç, sen bilirsin.
10 üzerinden vereyim. 8.
8 sen bayağı yüksek veriyorsun.
7.5-8 arasında bir oran veriyorum. Ya yani sonuç olarak sansasyonel bir draft yani.
Öyle mi diyorsun?
Ya şöyle, paket üzerinden değerlendirirsen tamam 7'ye falan gelirsin ama Harden aldılar. Ve sonuçta önlerinde de bir alan var. Geleceklerini sattı bu arada Brooklyn. Evet. Geleceğini sattı.
Yine Garnett döneminde olduğu gibi sattılar
evet.
Gelecekleri.
Ama ne olacak? Yani aslında buna da mecburdular belli anlamlarda. Ya yani özellikle hamle yapma esnekliği bakımından değerlendirirsem eğer, yani 7.5-8 arasında bir puan veriyorum.
Ben 6 veriyorum.
Her zamanki gibi.
Ben 6 veriyorum.
Yüksek puan vermem aslında.
6. Yo, öyle deme. Öyle deme şimdi. Burada oğlum beni dinleyen öğrencilerim var, şey diyecekler. Öyle bir şey yok. Ciddi veriyorum oğlum ben artık, öyle bir şey yok ya.
Senden 15 almışım.
6. 5'tir hakkın, 15 vermişimdir. 6 veriyorum şu yüzden. Evet, dediğin noktalar doğru. Yani takımın takas esnekliği falan oluşacak 2 sene daha ama şu var. 1, bence fazla şey verdiler. Yani James Harden alabilmek için fazla şey verdiler. 2, bu kadroda takım kimyası yaratmak kolay iş değil. Jared Allen'dan çıkmalarını da baştan sona yanlış buluyorum. Cole Lever'den çıkarsın, anlıyorum abi. Crooks'tan çıkarsın, Exum'dan çıkarsın. 2 tane pick, 2 tane swap verirsin, 3'er tane verirsin ama 4'er tane vermek, gitmek isteyen bir oyuncu, tekrar söylüyorum. Yani çok daha düşük bir pakete Kawhi alınmıştı. Hatırlatırım.
Evet.
Üstüne bir de Jared Allen'dan çıkmak, ben 6 veriyorum Brooklyn Nets'e. Durum böyle ama tabii ki şu an Herhalde Lakers'la beraber NBA'in şampiyonluk yolundaki en büyük iki takımı olduğu açık Brooklyn
Açık.
Nets'in. Eğer takım kimyası kurarlarsa bir numara olacaklar. O zaten tartışmasız. Ama bence şu an Lakers daha değer toplu bir takım gibi görünüyor. Brooklyn tabii daha yolu var. Evet. O zaman Brooklyn cephesini kapatalım. Diğer yerlere birazcık bakalım.
Bayağı faydalı bir Brooklyn çözümlemesi oldu.
Houston'dan başlayalım. Houston Rockets Corey Lever'i alıp Oladipo'yu Aladupa'yla takasladı. Yani Houston Rockets şunları aldı. Oladipo, Eggson, Crooks 4 tane pick, 4 tane de swap. Şimdi elimizde zaten Houston Rockets cephesinde John Wall var. John Wall, Victor Oladipo Miami'ye gitmek istediği konuşuluyor Oladipo'nun ama diyelim gitmedi. John Wall, Oladipo, Eric Gordon, PJ Tucker, Christian Wood ilk 5'i görünüyor. DeMarcus Cousins bench'ten gelecek. Bir de tabii ki her zaman Houston'ın diğer o bench oyuncuları zaten kadroda duruyorlar. Bununla birlikte Oladipo'nun kontratından çıkıp bir esneklik yaratma imkanları da var gelecek senelerde. Ve nihayet lüksün altına indiler. Yani senelerdir ödedikleri o ultra lüks vergisinden birazcık kurtuldular. O kitlenen Houston geleceği biraz toparlanmış gibi görünüyor. Bir de şunu söyleyelim. Bu aldıkları pikler 2 sene sonra bir piklerden biri Milwaukee'den geliyor sanırım. O takımlardan biri patlarsa çok kıymetli piklere de dönüşebilir. Çünkü 22, 24, 26 şeklinde falan gidiyordu pikler. Ne diyorsun Houston'un durumu için? Bence iyi sattılar Ardın'ı.
Houston çok iyi sattı. Ve Houston şu an mesela Oladipo'yu geçen podcast'te konuşmuştuk ve sakatlıktan iyi döndü Oladipo.
Yani ben benim geçen, beklentim
hayır, üstündeydi. Oladipo takasından, sakatlıktan iyi döndü. Ve bence Oladipo'yu yatırım malzemesi için aldılar. Yani
gönderecekler mi?
Ben göndereceklerini yani düşünüyorum. Eğer iyi oynarsa belki göndermezler. Yani şu an bir deneme gibi düşünün. Yani Oladipo'yu aslında kısa vadede deneme için aldılar.
Evet.
Bunu kendi takım kimyalarını oluşturma açısından draft malzemesi, takas malzemesi olarak da kullanabilirler. Eğer Oladipo'ya da devam etmek de isteyebilirler. Çünkü kontratı bitecek.
Bitecek. İmzalarlar mı bilmiyoruz.
İşte eğer iyi oynarsa imzalayabilirler.
Mümkün. Bence gönderecekler
ama. Ama
bence gönderecekler. Yani
İyi bir yatırım malzemesi olarak.
Açacaklar. Salary kapı açacaklar ve Oladipo'yu gönderecekler. Biraz gençlere yatırım yapacaklar.
Aynen. Sanki. Ben de öyle düşünüyorum. Ve bu da çok ilginç. Houston geçen sene nasıl bir planlaydı? Bu sene evet. Nasıl bir planda?
Bu takımın bu takım lazım. Şu an franchise yüzü John Wall mu olacak?
Ya öyle duruyor. Yani ama hani şeye baktığımız zaman ilk 5'e fena bir takım olduğunu düşünmüyorum üstünü şu an.
Ya savunmada ya Christian Wood yılın en çok gelişme kaydeden oyuncu adaylarından biri. O ödülü aday oyunculardan biri. İşte Boucher falan var adaylardan biri. Yine ama yani Wood neredeyse çok hiç savunma yapmıyor. Çok kötü savunma yapıyor. PJ Tucker da gönderirlerse tamamen gelecek 5 sene sonranın kadrosunu kurmaya başlayabilirler. Yani o yan parçalar kalabilir. House'lar falan. Ama bu çekirdek Wall da belki gider. Gelecekte ya da bol kontratı bitince uzatmazlar. Muhtemelen öyle olacak
öyle
zaten. Yani 3-4 sene sonra yeniden Batı'da rekabetçi bir takım yavaş yavaş Dallas'ın yaptığı gibi alttan alta kurmaya başlayabilir Houston gibi geliyor bana.
Yani dediğin gibi gelecekte özellikle çeşitli müdahaleler yapabilecekleri paket aldılar. Çok karlı bir takas gerçekleştirdiler. Gelecekte göreceğiz. Houston bence bunu da yapmalıydı. Yapmak zorundaydı bunu. Elinde John Wall gibi bir oyuncu da var. Gelecek üzere, geleceğe şekillendirmek açısından. Hı hı. Göreceğiz gelecekten olduğunu. Daha genç bir kadroya geçecekleri, mecburen geçecekler bu arada.
Kaç veriyorsun peki Houston'a?
Vallahi şöyle söyleyeyim, yani gideceği belli. Ve Harden artı yazmayacaktı, eksi yazacaktı. Çok net bir şekilde bunu görüyoruz. Şu anda yanılmıyorsam sondan ikinci sıradalar. Çok kötü gidiyor Houston. Müdahale açısından, zamanlama açısından ve aldıkları paket açısından ben 8.5-9 veriyorum.
Ben de 8-8.5 civarındayım. Hadi senin hatırına 8.5'dan 9 olsun.
8.5 diyelim.
Yani ben diğer 3 takıma bayağı yüksek not vereceğim zaten. Sadece Brooklyn'e düşünsene ya, ben de amma gıcık adamım ya. Harden alan takıma düşük puan veriyorum, diğerlerine yüksek yani veriyorum. Brooklyn'i sevmediğimden değil. Ben Jason Kidd dönemlerini severdim. New Jersey iken çok izlerdim Brooklyn'i. Biraz Kyrie Irving takıntım var herhalde benim. Ondan oluyor
bu. Normal. Normal.
Yani Kyrie Irving'i seven gerçekten kaç kişi var NBA'de ben merak ediyorum. Şeye geçelim. Indiana Pacers'a geçelim. Bizim geçen hafta olmadı gerçi aslında. Yani birkaç gün oldu. Özel olarak konuştuğumuz Indiana Pacers, övdüğümüz, dar kadrosuna rağmen iyi işler çıkartıyor dediğimiz hocayı ciddi şekilde övmüştük 2 gün önce. Şimdi kontratı biten Oladipo yerine ellerinde Corey Lever var ve Corey Lever patlama yapabilir. Fantasy basketbolda Corey Lever kadrosunda olanlar sevinmiştir muhtemelen. Ne diyorsun? O kadroda kendi şutunu yaratabilecek bir oyuncu buldular. Biraz yüzdesiz oynuyor. Bazen bencil de oynuyor. Çünkü usage rate'i çok yüksek bir oyuncu. Hatta şöyle bir örnek de vereyim. Olumlu yanlarını sen zaten söyleyeceksin de ben baştan olumsuzu söyleyeyim. Sahadayken Joe Harris gibi oyuncuları en az besleyen oyuncu Corey Lever'di. Yani Kyrie bile dağıtıyordu topu. Kevin Durant zaten dağıtıyordu. Tek başına topu kullanıyordu. Şimdi o biraz daha takıma evrilmek zorunda. Çünkü Brogdon gibi bir oyuncuyla oynayacak. Orada karar verici Brogdon. Yani takımı yönlendiren Brogdon olacak. Corey Lever'den ne bekliyorsun? İyi bir ekleme. Belki Oladipo kağıt üstünde daha yetenekli bir oyuncu. Ama sakatlık dönüşü işte aşağı yukarı benzer oynuyorlardı. Biraz yüzde sorunu var Corey Lever'in. Ne diyorsun Corey Lever eklemesi için?
Şöyle geçen hafta yani daha doğrusu 3-4 gün önceki podcast'te aslında benim vurgulamak
İki
istediğim
buçuk
mesele.
gün oldu, iki
Aynen.
buçuk gün.
Hatırlarsanız benim vurgulamak istediğim mesele de oydu. Yani bu takım Oladipo'yu istemiyordu. Çünkü köprünün altından çok sular aktı. Yani bu takım Brogdon ve Sabonis'le oynamayı öğrendi. Oladipo'dan bir şekilde çıkmayı başardılar. Ve ben bu takas hani şeyinde en başarılı, en çok yarayan bu takasın en çok yarayan takım olduğunu düşündüğüm takım Indiana. Indiana buranın kazananı. Öyle söyleyeyim. Ek olarak yani Levert meselesine gelince sen dedin ya hani Harris'ı besleme konusunda en minimum isimlerden biriydi. Yani aslında hak da vermek lazım. Çünkü
O zaten görevi oydu,
yani
onu da söyleyeyim.
back to back'te kendini göstermen lazım. Çünkü önünde iki tane oyuncu var. Kyrie Irving var ve Durant var. Bir sayı atman lazım. Göstermen lazım kendini. Ve Levert bir şekilde kendini gösterdi o maçlarda. Ve baktığımız zaman yani işte şeyin olmadığı, Durant'in ve Kyrie'nin olmadığı maçlarda çok önemli performanslar sergiledi. Yani 20'li 20 ortalama o civarlarda bir sayı ortalamasıyla oynuyor. 43 sayı attığını gördük Memphis'e Kyrie ve Durant olmadığında. Ben Levert'in kendini bir şekilde evrimleştirip Indiana'da faydalı olacağını düşünüyorum. Bu takasın diğer bir kazananı da Levert. Yani Indiana Oladipo'dan çıkarak çok mantıklı bir hamle yaptığını düşünüyorum. Ek olarak lüks vergisinin altına indiler. Bu da Indiana için önemli bir gelişme. Böyle söyleyeyim.
Bu şey aklıma geldi Turgut Uyar'dan böyle biraz sessiz ve hüzünlü bir ayrılık oldu gibi geliyor. Oladipo Indiana ilişkisi, Oladipo ve Sabonis geldikten sonra Paul George sonrası olağanüstü işler yapmışlardı. Aslında baktığımızda birden böyle paketin içerisinde bir ek parça olarak Oladipo'dan çıktılar. Bu ilişkinin böyle bitmesi de biraz tuhaf açıkçası Indiana cephesinden. Çünkü çok büyük şeyler bekliyorlardı o sakatlığa kadar en azından. Löver konusunda tamam sen bayağı umutlusun. Ben beğendiğim oyunculardan biri midir? Hayır ama geçen programlardan birinde şey demiştim. Özellikle analitikçilerin şut yaratma konusunda düşük yüzdeli oyuncuları biraz fazla gömdüğü konusunu artık kendileri de kabul etti. Takım yeni bir şut yaratan oyuncu buldu ve daha önemlisi sanırım daha aç bir oyuncu buldu.
Bir de şunu ekleyeyim. Bazı oyuncular vardır. Hani basketbolda da direkt ilgilendiğimiz için senelerdir. Bazı oyuncular vardır. Süre alamadığı için oynayamaz. Yeteneklidir. Ama süre alamaz. İşte Jared Allen gibi, Levert gibi. Süre alamadığı için
Mustafa
kendini
Duman
gösteremez.
gibi.
Mustafa Duman gibi.
Kendi takımı.
Kendini gösteremez. Levert bir şekilde bu konuda önemli avantaj sağladığını düşünüyorum. O yüzden aslında biraz daha faydalı olduğunu düşünüyorum.
Anladım. Indiana'ya kaç veriyorsun?
9,5 veriyorum ya.
9,5
Ya
mu
çünkü
veriyorsun?
yani kontrat bitecek ve 17 sanırım 17 milyon şeyin Levert'in şey kontratı çat diye kaptılar. Bence çok mantıklı. Çok mantıklı bir hamle. Yapılması gereken hamle. Ben öyle düşünüyorum.
Ben de 8-8,5 vereyim.
Bir de ek olarak şunu da belirteyim. Indiana bu sene Oladipo'nun olmadığı tüm maçları kazandı.
Evet.
Yani 3 tane maç var diye hatırlıyorum Oladipo'nun olmadığı. Oladipo'nun olmadığı maçları kazandı. Oladipo'nun olduğu çoğu maçı da kaybetti. Yani şimdi sen GM'sin. Ne yaparsın? Yani elinde tam 3 maç üzerinden değerlendirme de. Yani baktığın zaman önündeki kağıtlara ve istatistiklere baktığın zaman Oladipo olmadan da bu takım bir şeyler yapabiliyor. Geçen sene yaptı. Indiana geçen sene çok iyi oynadı.
Evet.
Sabonis'in yükselişini görüyoruz.
Şimdi bu
Brogdon'un
takım
yükselişini
yani
görüyoruz.
TJ Warren'la Lamp de olsaydı çok güzel bir takım haline gelebilirlerdi.
O yüzden söylüyorum. Yani bunu gördü bence GM. Çok da mantıklı bir hamle yaptı. Tebrik etmek lazım. O yüzden tekrardan vurgulayacağım bunu. Indiana bu takasın kazananı.
Evet güzel. Şimdi gelelim şeye böyle ne olduğunu anlamadığım bir şekilde takasa katılan ve böyle kedilerin mamasını çalıp kaçan kunduzlar gibi Jared Allen'ı arada da Tauran Prince girdi ama alan giden bir Cleveland var.
Ya bir tur draftta Jared Allen aldılar ya.
Yani bir draft verip Jared Allen almak böyle bir prospect. Yani böyle bir wonderkid sayılabilecek. Tamam Shaquille O'Neal değil de yani NBA'nin önemli çember savunucularından biri, önemli potansiyellerinden biri. Hücumu gelişebilir, daha çok genç bir oyuncu. Ve bizim hep underrated olarak gördüğümüz oyunculardan birini aldılar. Tek tuhaf nokta şu, Cleveland'ın elinde Drummond var, Jared Allen var, Jabal McGee var, Kevin Love var, Larry Nance Jr. var. Bir ara dördü beraber oynuyordu, maçta görmüştük. Tauran'dan benim hiçbir beklentim yok. Ya bizim bir abimizin bir söz şeyi var, sözü var. Öyle rastalı saç yapan oyunculardan bir şey beklemeyeceksin diye fazla ırkçı ama. Yani, açıkçası istatistiksel olarak da abimiz haklı. İlker abicim. Böyle rastalı topçulardan ben çok bir şey beklemiyorum da yani canlı gözle de izlediğim için Tauran'ın ben 3 senedir izliyoruz doğru düzgün ileriye bir tane adım atabilmiş değil. O da eline gelen topu potaya sallamak dışında pek bir şey bilmiyor. Ama Jared Allen gibi bir oyuncuyu eklediniz ve aslında basketbol analitiği çerçevesinde Drummond'dan bile daha iyi yaptığı işler var. Drummond çok ezilir. Biraz Hasan Whiteside muamelesi görüyor. Bence o kadar bir oyuncu değil. Bence kötü bir savunmacı değil Drummond. Şimdi Jared Allen'ı eklediniz. Muhtemelen Drummond takas olacak. Kevin Love bilmeceniz devam ediyor. Ne olacağı belli değil. Elinizde Sexton Garland gibi bir genç çekirdek var. Bu çekirdek Kevin Porter Jr. döndükten sonra bir şeyler sağlanabilir. Okoro bence işte yani çok bir şey beklemiyorum ama bir Cedi falan var. Şimdi fena bir yapılanma gibi görünmüyor. Sen ne diyorsun Cleveland adına?
Şimdi başlangıç olarak Sexton ve Garland'ın ben Okoro'yu da ekliyorum. Performansları
Sexton Garland olağanüstü oynuyor ama oynuyorlar. Sakatlar şu
an. Bu Cleveland'ın belli aşamalarda bir tepki göstermesi bakımından önemli. İşte Milwaukee maçında da 190 bitti Milwaukee maçı. Bir süre sanırım 5-6 dakikalık sekansta Drummond, McGee, Larry Nance Jr. bir de Maker birlikte oynadılar. Ya öyle bir şey oldu ki maçta. Çok ilginç. Drummond oyun kuruyor.
Evet.
İçeriye giriyor. McGee'ye pas veriyor. McGee şut atıyor. Bunu ne zaman görürsün? Böyle bir şey görebilir misin? Bu oldu. Larry Nance Jr.'ın 2 numara oynadığını gördük.
Evet.
Topu alıp işte fake gösterip içeriye penetre ettiğini falan gördük Larry Nance Jr.'ın. Ama ben Houston'a benzetiyorum biraz Cleveland'da burada da. Yine hamle yapma bakımından elleri kuvvetli. Takım kimyası açısından Garland'ın ve Sexton'ın bu kadar performans göstermesi. Gelecekte de işte bu isimleri kullanarak, bu uzunları kullanarak yeni bir takım kimyası yaratabilirler. Cleveland'ın da bu takasta yani bir draft hakkına Jared Allen gibi bir topçuyu almalar. Ya Jared Allen'ı niye seviyorum anlatayım. Bir, yani her şey yetenek değildir basketbolda. Haddini bilmek de önemli bir şeydir. Jared Allen'a ne derseniz onu yapar ya. Ya bu adama gerçekten...
Kenny Atkinson çok iyi eğitti onu. Ama karakteri de uygunmuş Jared Allen'ın.
Müthiş bir karakter ya. Müthiş bir karakter. Yani hak etmesine rağmen bench'te kaldı. Ama tek çıt etmedi. Ya bu tip şeyler bir takım açısından özellikle bu kadar egonun yükseldiği NBA'de. Oyuncuların ben NBA'de egosunun yükseldiğini düşünüyorum.
Öyle. O egonun, net yani.
Egonun
net
yükseldiği bu kadar egonun yükseldiği bir ortamda Jared Allen gibi bir oyuncunuzun olması size inanılmaz avantajlar sağlar. Yani takım kimyası açısından Cleveland'ın da bu takasta senin dediğin gibi fayda elde ettiğini düşünüyorum.
10 ya. Yani daha iyisi olamazdı bence. 10 veriyorum yani Cleveland'a. Biraz şey bonkör alalım burada. Jared Allen gibi bir oyuncuyu eklemek şey gibi oldu yani. Bu Atlanta'nın bir anda Capela'yı alması gibi bir şey oldu böyle. Sıfıra karşılık Capela gibi oldu. Sıfıra karşılık aşağı yukarı. Yani olağanüstü bir oyuncu bulamazsanız pick'ten Jared Allen draft günü. Jared Allen'ı elde etmiş oluyorsunuz. Bence çok başarılı. Şimdi bu arada biz podcast anındayken bir haber okudum. Kyrie Irving'in oynaması bekleniyormuş cumartesi günü. Hatta NBA protokolleri gereği ceza alacağı falan da konuşuldu. Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant üçünü birden sahada görebilir miyiz cumartesi günü? Onu henüz bilmiyorum ama böyle bir şey mümkün olabilir. Bu arada şey söyleyeceğim. Çok güzel bir espri okudum geçen. James Harden o kiloları nasıl verecek tartışması vardı. Şimdi öyle bir haftada verilmez. Ciddi göbeği var. James Harden zaten kalın bir oyuncuydu. Yani zaten öyle çok göbekli ince çok değildi. Kaldı. Hafif göbekli de vardı zaten. Yani Houston'da 30 küsür sayılara çıkarken yani 35-10-10 yaparken de hafif göbeği vardı.
Poposu da çok.
Evet o Kyle Lowry poposu da vardı. Toto da geniş, göbek de geniş. Ama espri şeydi yani Houston'dan yani Texas'tan Brooklyn ne kadar bisiklet sürerse bu iş olabilir diye. Muhtemelen bisikletle gidiyor olabilir. Kyrie Irving, James Harden, Kevin Durant üçlüsünü izlemek açıkçası NBA severler için de çok değişik bir deneyim olacak. Peki son şunu sormak istiyorum. Sence NBA rekabeti açısından, yani bir organizasyon olarak, NBA organizasyonu bu üçlünün kurulmasıyla bir şeyler kaybetmiş midir, kazanmış mıdır? Yoksa yani rekabetin düşmesi açısından tartışılabilir, ya da yani rekabetin merkezileşmesi açısından, birkaç takıma yoğunlaşması açısından tartışılabilir. Ya da bu tip süper takımlar aslında bazen ilgi de çeker. Yani Golden State o süper takımı kurduğunda hiç basketbol izlemeyen insanlar da basketbol izlemeye başlamıştı. Bu konuda ne diyorsun? NBA mesela bu Adam Silver sence sorsalar memnun mudur?
Şimdi şöyle, bir kere Adam Silver'ın ben tabii ki memnun. Tabii ki memnun. Ama ben özellikle Doğu'nun güçlenmesi bakımından bu takasının faydalı olduğunu düşünüyorum. Artık Doğu güçlensin. Buna ihtiyacımız var. Ya yani Harden'ın
Doğu'ya gitmesi. Doğu'nun tepe güçleniyordu abi. O şey 6-8 arası bir türlü olmuyor.
Gelir dağılımı adaletsizliği var evet. Ama en azından yine...
Cini kat sayısı yüksek.
Yine de yani finalde Doğu'ya çok şans vermiyoruz bayağıdır. Özellikle bunun olması bakımından, Doğu'nun kuvvetlenmesi bakımından faydalı. Ama... Yine tabii filaya gitmesini isterdim ben Harden'ın. Daha güzel, daha rekabetçi bir görüntüyle karşı karşıya kalırdık. Yani Ben Simmons
bu arada kendini hazırlamış takası olacağım diye.
Ha. Yani o daha iyi olabilirdi. En azından Ben Simmons ve Joel Embiid şeyinden, karmaşasından çıkardık. Daha böyle rekabetçi bir ortam gördük. Ama yine de her şeye rağmen yani LaMelo Ball öveceklerine biraz daha Brooklyn'e en azından överler. Biraz o övmeden kurtuluruz en azından. Biraz daha Brooklyn'e yoğunlaşırız.
Şu LaMelo Ball haterlığımız da bizim. bu ben Haliburton'cuyum abi.
Ya ne yapayım, NBA TV açıyorum sürekli LaMelo Ball artık.
Ben Haliburton'cuyum abi bu arada. Onu da konuşacağız. Yani daha NBA'de özellikle Yusuf Nurkiç'in sakatlığı var. 50'de 40 söz konusu, uzunca bir süre oynayamayacak. Yani diğer takımların durumlarını da konuşacağız. Ama bu takası mutlaka konuşmamız gerekiyordu. Bir ara bölüm şeklinde değerlendirdik.
Peki. Evet. Bir basketbol akademisyeni olsaydın. Basketbol akademisyeninde bir şey var mı bilmiyorum.
Var. Şey var yani... bazı ekonometrici, bazı istatistikçiler, bazı iktisatçılar basketbolda analitikçi olarak çalışıyorlar.
Peki şöyle bir tez yazar mıydın? Modern basketbola karşı Cleveland Cavaliers örneği diye bir tez yazar mıydın? Şu an bununla karşı karşıyayız. Modern basketbola karşı bir sürü uzunun olduğu.
5 tane.
Böyle bir tez yazar mıydın? Güzel ya, tez konusu olabilir.
Yazılabilir. ama herhalde öyle bir tez yazmak istesem muhtemelen Yunan takımlarından başlardım. Olympiakos, Panathinaikos'tan başlardım örnek vermeye diye düşünüyorum. Bu arada yani Türkiye'de bu iş çok gelişmiş değil ama ben bazen okuyorum, biraz veri yoksulu bir ülke olduğumuz için sadece biz değil Avrupa'da böyle genel olarak. Mesela X Üniversitesi'nden çıkan bir hocanın, yani bu iktisatçı olabilir benim gibi ya da ekonometrici, işte istatistikçi dediğim gibi, pick and roll verilerini analiz ettiğini, ne bileyim işte tempo verilerini analiz ettiğini vesaire çok gördüm. Örneğin şöyle bir ilginç bir veri okudum. Ben bu tip detay şeylerin hastasıyım. Mesela CJ McCollum şut kaçırdıktan sonra yüzde büyük bir olasılık orta mesafeye gidiyormuş abi. Yani bu demek ki kendini en çok orta mesafede rahat hissediyor.
Lillard da şut kaçırdıktan sonra iki adım geriye
gidiyor. İki adım geriye gidiyor, evet. bunun gibi yani veri bolluğu olunca elinizde, data şeyiniz çok olunca onu analiz edebiliyorsunuz programlarınızla ya da işte çeşitli şeylerinizle, ama tabii Avrupa'da durum pek böyle değil. Kyrie Irving'in özellikle analiz edip böyle manşet eleştirmek isterdim açıkçası, onu söyleyeyim. Zaten yapıyorum ara ara da. Hani böyle NBA medyasında onu yapabiliyor olmak isterdim. Kyrie Irving oynayacak deniliyor. James Harden'ın durumu, Durant'ın durumu henüz bilmiyoruz. Umarız üçü birden sahada olur. Çok güzel bir takım haline geldiler. Yani şimdi iyi de öldürelim, haklarını verelim.
Tabii.
Çok güçlü bir takım oldular. Joe Harris, Jeff Green, DeAndre Jordan gibi bir parçaları var. Muhtemelen eklemeler de yapacak Brooklyn Nets. Olası Lakers Brooklyn finalinde de herhalde kan gövdeyi götürecek gibi görünüyor. Ama tabii daha oralara çok var. Önce bir normal sezon oynansın. Bakalım normal sezon oynanabilecek mi? Bu da var yani. Sürekli maçlar ertelenip duruyor. Washington, Phoenix, Golden State filan. Utah aynı şekilde. Senin var mı başka sözün Mustafa?
Yani Şamet'in katkısını merak ediyorum Brooklyn'de. Göreceğiz nasıl bir katkı sağladığını. Harris hakkında da sen hatırlattın. Ben de bir şeyler söyleyecektim. Hı-hı. Harris şu an bu takım için önemli. Yani bu kadar hızlı oynayan bir takım için bir tane en azından bir dengeleyici, bir tane işte durup şut atabilen bir oyuncunun olması da Brooklyn açısından değerli olduğunu
az
düşünüyorum.
Az topa değen.
Arıza çıkarmayan. oyun sıkıştığında pek sıkışacağını düşünmüyorum ama
oyun
sıkışmayacak ama en azından üçlüklerini göreceğiz. O
Brooklyn
yüzden
rahat rahat 150 atar da Brooklyn'in 140 yemekten kim kurtaracak?
Evet.
Soru bu galiba. Aslında yani temel sorulması gereken soru bu. Yoksa yani Kevin Durant'ın yine çember savunduğu Golden State günlerine mi geri döneceğiz ama o takımda Draymond Green de vardı.
Bir bakmışsın Dram'ın sahaya girmiş yani.
yani her şey mümkün. Güzel bir NBA sezonu bizi bekliyor. Yani yine umarız maçlar ertelenmez. Umarız az sakatlıklı devam ederiz. Biz NBA ve EuroLeague'i konuşmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, bir sonraki programımız bir aksilik olmazsa Anadolu Efes'in Canan Musa transferi ekseninde EuroLeague programı olacak hafta sonu. Aksilik olmazsa hafta içi yeniden NBA'ye dönmeyi planlıyoruz. Tabii bunlar herhangi bir aksilik olmaması durumunda. Son kez sorayım Mustafa, söylemek istediğin başka bir şey var mı?
Yok, teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim programa katıldığın için, beni yalnız bırakmadığın için.
Her zaman.
Teşekkürler. Bir sonraki programda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Sağlıcakla.
Hoşça kalın.